Merhabalar değerli dostlar, Devir Dergisi'nin Eylül ve Ekim sayılarında sayfama konuk olan Türkiye'nin önde gelen psikolog ve yazarlarından Gündüz Vassaf'la konuştuklarımızın bu ayki son bölümünde erkek şiddetinin önlenmesine dair yapılması gerekenlerle birlikte pandemi sürecinde toplumları ve insan ilişkilerini ele aldık. İkili ilişkilerde çiftler rüyalarını birbirleriyle paylaşmaya bile cesaret edemiyorlar başlığı altında Devir Dergisi'nin Kasım sayısında yayınlanan söyleşimizin bu son bölümünü de kaldığımız yerden yine keyifle dinlemeniz dileğiyle. Başlıyoruz.
Şiddetin önlenmesi adına özellikle bu kadın sığınma evleri konusu çok tartışılmıştı bir ara. Ben de hatta espriyle karışık kadın sığınma merkezleri yerine erkek ıslah ve eğitim merkezleri açılsa, erkekler bu zihniyet dönüşümüne katılsa acaba nasıl olur diye her platformda konuşmacı olarak gerek çağrıldığım, işte gerekse STK'lardaki görevlerimde hep dile getirirdim. Hatta yazılarımda da bunu çoğu kez dile getirirdim bu erkek ıslah ve eğitim merkezlerini ama nasıl olur?
İşte bu ilkokuldan başlamalı. İstahri değil ama ilkokuldan başlamalı. Yani roller alarak, roller oynayarak, tacizci erkek rolünü oynayarak, şuh kadın rolünü oynayarak,
evet.
Yani bütün yelpazedeki bütün rolleri oynayarak ilkokulda, ortaokulda olması gereken bir şey.
Belki bu sözleşmeyle beraber bir eğitim reformunu da gündeme getirebilir ve dediğiniz gibi ilkokuldan başlayarak bitmeden yani üniversiteye kadar belki de hayata atılana kadar çocuğun yetişme sürecinde böyle bir bilinç, cinsiyetçi dil olmadan, ayrım yapılmadan, insan hakları çerçevesinde bunun öğretilmesiyle ancak belki mümkün kılınacak.
Aynen, yani bildiğimiz anlamda zaten okul artık miadını doldurdu. Yani işte tarihin, coğrafyanın, dil bilgisinin öğrenileceği yer değil artık. Bunu, bu bilgiye ulaşabileceğimiz okuldakinden çok daha verimli, daha kolay erişebilir, daha bilgili alanlar, mekanlar var. Fakat okulun önemi sosyalleşme, birlikte büyüme, birlikte olgunlaşma.
Pandemi dönemi sosyalleşmeye de ket vurdu ve sanıyorum bu kısa da sürmeyecek. Yeniden normale dönmemiz için 3-4 yılı bulacak uzun bir süreç, eğitimden iş yaşamına kadar herhalde bizi bekliyor, değil mi?
İşte yani Aylin Şiar her zaman şey, en kötüsü için hazırlıklı olmak, en iyisini ummak.
Evet.
Onun için 3 yıllık, 4 yıllık diye düşünmek tabii ki doğru. Tabii
evet.
Ki doğru.
Buna hazırlıklı olmak tabii her şeyden önce firmalarında, kişilerinde, bireylerden başlıyor zaten. Yani bizim itibar mevzu gibi her şeyden önce içeride ve kişinin kendisinde başlıyor. Bu anlamda insanın da belki olumluya evrilme sürecinde işte hem bu şiddet hem diğer olumsuzluklar, teknolojinin de sizin ilk başta işaret ettiğiniz dayatmasıyla birlikte daha mı hızlı acaba bir iyi insana doğru gidişi getirir bize biraz böyle iyimser baktığımız zaman?
Bence kaçınılmaz. Yani bu yapay zekanın, robotların, üç boyutlu kuantum bilgisayarların vesaire devreye girmesiyle çok özgürleşeceğiz zaten. Çalışma ortamından çok özgürleşeceğiz ve oradan çıkacak servet dağıtılabilecek. Yani kitlelerle paylaşılabilecek çok bir şey olmadan. Milyarlarda devam etse dahi, bu gelir adaletsizliği devam etse dahi oradan ve büyük bir işsizlik olacağına rağmen oradan yepyeni imkanlar çıkacak.
Bu korku iklimi konusu da etkilenir mi? Salgında bile kontrol altına alınması için bir korku salındığı insanlığın üzerine hep söylenir. Bu korku iklimiyle insanlar baskı altında ve kontrol altında tutulur. Bu süreç nasıl etkilenir? Bu dediklerinizden tüm genel anlamda bakacak olursak.
Korona ile ilgili korku iklimi yaratılmadı. Tam tersine. Ben hep türümüzün en temel, yani hepimiz öyle biliriz, en temel üçgüdüsü canlı kurtarmak, sağ kalmak.
Tamam.
Onun için yamyam da olabiliyoruz, ihbarcı da olabiliyoruz, yani katil de olabiliyoruz, her şey olabiliyoruz. Temel içgüdü bu. Bazen değil, genellikle ağır basıyor. Fakat koronada hayal kırıklığına uğradım. İlk önce yanılıyormuşum diye düşündüm. Çünkü görüyoruz, yani korku yok gibi davranan milyonlarca insan var. Hatta onun üstüne çıkıp benim hakkımdır yürümek diyen, yani özgürlük diye, yani bırak korkmamayı diyenler var. Fakat şeyi düşünüyorum, mesela Türkiye diyelim sigara paketleri, devlet sigaraya karşı, onun için de gayet kuvvetli şeyler yapılıyor. Sigara paketlerinde giderek daha ürkütücü resimler, yazılar konuluyor, marka çıkıyor bilmem ne. Ve bu ürkütücü hakikaten. Yani görünce ben ürküyorum ve etkisi de oldu bu reklamların bu şekilde olmasının. Şimdi demek ki bu koronada ağzı açık aslanı görmemiz şartmış. Yani korona gene uzak bir şey. Bir bencilliğimizden bende yoktur diye düşünüyoruz. Yok da taşıyıcı olabileceğimizi düşünmek konduramıyoruz. Yani birkaç düşünce süreci var. Ama o sigara paketine yaptıkları gibi, eğer o gerçekten sağlığımızı korumak için bu kadar dikkat, o zaman sağlığımızı korumak için, yani gelmek din değil de sağlık için değilse, o zaman İstanbul, yani hükümet veya belediye başkanı, onlarca billboard var. Sadece Türkiye için değil bu, İsviçre için de, Londra için de. Koyun o koca billboardlara solunum cihazına bağlanmış kişinin fotoğrafını. Koyun toplu cenaze resimlerini, toplu kazılmış mezarlar resimlerini. Yani korkutun bizi. Demek ki korkmuyoruz, korkmamız lazım. Korkutun bizi. Fakat devlet çelişkide. Çünkü hem toplumun sağlığını korumak istiyor, fakat onun kadar
çarkları da işletmek istiyor.
Çarklar dönsün, paralar kazanılsın da istiyor. İkisi arasında gidip geliyor, ikisini de beceremiyor. Halbuki şeyden çıkan araştırmalar, çok araştırma yapılmadı. Arıyorlar, bulamıyorlar İspanyol nezlesinden. Sanki hiç dünya uğramamış gibi ellerinde bir 50-100 milyon ölü diye bir rakam var. Yani düşünün, 50 milyon oynayan bir rakam var. Ne roman yazılmış, ne filmi yapılmış, ne şarkısı, ne araştırması, öyle gelmiş geçmiş. Fakat tek tük araştırmalar, erken açılan şehirler, kasabalar hemen tekrar mağdur konuma geliyor ve uzun vadede ekonomikman en son şey yapan, hatta hiç yakalayamayan şeyi, normali yakalayamayan onlar. Daha uzun bir süre kapalı kalanlar, başkaları açılırken,
evet,
uzun vadede onların ekonomisi, gelir durumu vesaire çok daha iyi. Yani bunu maalesef göz ardı ediyoruz. Çünkü siyasetçiler de anketlere falan o kadar çok alışmışlar ki %1 puan düştüğü zaman eyvah yanlış yapıyorum diye, ondan sonra artıyor şu bu derken ilkesiz, yani serseri mayın gibi kararlar veriyorlar.
Korkutulsa diyorsunuz, tedbirlere de uyar, sosyal mesafeye de, maskesini de takar.
Herkes değil tabii, çünkü bir yeni bir özgürlük hareketi başladı biliyorsunuz. Yani evet, devlete karşı zaten bir hareket var her yerde. Devlet hiçbir şeyime dokunmasın hareketi. Ve İspanya olsun, özellikle şimdi Amerika olsun çok daha siyasileşti. Benim anayasal hakkımdır bunu. Amerika'nın başkanı bile söylüyor, senin anayasal hakkındır, istersen maske takma diyor. Ama aynı adam maske de takın diyor. Yani
nasıl olacak şimdi? Hangisini tercih edecek? Yani tercih insanlara bırakıldığı zaman hep karmaşa çıkıyor galiba.
Bazı şeyleri bırakamazsın tabii, bu şey. Yani çünkü bu bireyin tercihi toplumu etkileyen bir şey. Yani birey intihar etmek isteyebilir, hakkı bile olabilir. Ama o bireyin intiharı, koronadaki tutumu 1-5-15 bin kişinin ölümüne yol açacaksa bunu yapamaz.
Doğu ile Batı arasında bu tıbba bakışı nasıl gördünüz bu süreçte? Tıbbın adı Batı'da medicine, Doğu'da Ayurveda. Birinde işte medicine ilaç, ilaca dayalı demek ki, ama Doğu'da Ayurveda hayatın bilimi diye geçiyor. Böyle bir tanımlamada bile bakış açısına herhalde yansıyan bir farklılık getiriyordur bu diye düşünüyorum.
Bu tartıştığımız bir şey. Yani ben burada özellikle işte Vietnam başlangıçta, Güney Kore, Tayland, Kuzey Kore bile, yani Japonya çok iyiydi bu konuda toplumsal sorumluluk konumunda. Çünkü sağlığa bütün olarak baktılar. Yani toplumun sorunu olarak baktılar.
Evet.
Bireyin sorunu olarak değil, cemaatin sorunu olarak baktılar. Ama bu, yani bu Confucius'un düşüncesinden mi geliyor emin değilim. Bazı, yani içinde çalışan bir arkadaşım abartıyorsun dedi. Çünkü Confucius'un düşüncesi olsa orada da totaliter düzenler de var. Aynı kültürden gelen yarı demokrasiler de var, tam demokrasiler de var falan. Bak, onun için bu kadar kaba bakamayız dedi ki haklı.
Bir röportajınızda okumuştum, bu milliyetçilik ve din uzatmalarda demişsiniz ve butik inançlar ortaya çıkacak diyorsunuz. Nasıl olacak bu?
Evet, bu yani çok...
O kadar çok soru var ki sormak istediğim. Hani kadına şiddetle başladık ama şimdi böyle farklı konulara da değinelim istiyorum okuyucuların da faydalanması açısından.
Estağfurullah, ben sizin
bilgilerinizden.
Ya bu yeni düşünmeye başladım. Çünkü bu soru her zaman aklımızda, yani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Her zaman aklımızda, yani felsefeciler bunu çok düşünmüş. Tanrı'ya inansınlar, inanmasınlar çok düşündükleri konu. Ve giderek dinle bağlantımız eskisi gibi kuvvetli değil. Yani en dindar toplumlar, dindar diyebildiğimiz toplumlarda bile, bu koronada bunu çok gördük. Yani İspanyol neslesinde de çok eski değil. Kiliselere, tapınaklara falan Tanrı'dan, peygamberlerinden medet uman çoktu. Bu sefer iktidar paylarının dini oylara da dayalı olan ülkelerde bile aman kiliseye gitmeyin, camiye gitmeyin, işte Hindistan'da tapınaklara gitmeyin demeye başladı, dedi muhafazakar liderler. Ve medet ilaçtan, aşıdan, tedaviden, doktordan,
bilimden,
yani en geniş kitleler bilimden medet umuyor. Ya bu dinin başka bir kulvara girdiğini gösteriyor artık. Günlük yaşantımızı etkileyebilir, işte adet, gelenek, tavır, namus falan filan. Fakat artık ölüm kalım meselelerinde, işte vebada, hatta cennete çabuk bir yoldu veba. Yani hemen gidiyorduk cennete. Otomatik kestirme yok. Şimdi hiç böyle bir şey yok. Yani yaşamak istiyoruz. Genellikle ölmek istemiyoruz. Onun için buradan yola çıkarak, ama bu yani kimin nereden geliyoruz, işte büyük patlamadan önce ne vardı, bir şey var mıydı, olabilir miydi? Oradan herhalde çeşitli kültler, akımlar çıkacak. Ve küresel de olabilir, sosyal medya aracılığıyla. Yani bu sorunun sonu yok bence ve geliştikçe gelişecek.
Yani tamamen ortadan kalkmaz diyorsunuz değil mi?
Kalkmaz. Böyle olması sağlıklı, çünkü bir insanın çalıştırması evrendeki yerini araştırıyor. Ama bunun distopyası, yani din şirketleri bile, butik dinli şirketleri de bile kullanır. Yani 10 tane algoritma size şuradan tavlayacağım, onu buradan tavlayacağım. Hop kuracağım bir şey.
Son olarak başlangıç konumuz erkek şiddetiydi. Nasıl seslenirsiniz erkeklere bu konuda, şiddetin önlenmesi adına?
Yani hem erkeğe hem kadına herhalde. Yani diyaloğun artması için mesela hep merak ettiğim, karı koca birlikte yatıyorlar. Muhtemelen aynı yatakta ve muhtemelen 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl her neyse. Rüyalarını paylaşmaya bile cesaret edemiyorlar. Eyvah. Seni bu şey gördüm, bunu söylersem yanlış anlayacak diye. Yani rüyalarımızı paylaşmaktan belki. İlk önce rüyalarımız, ondan sonra bugüne de gelebiliriz. Hiç olmazsa rüyamdan ben sorumlu değilim diyebilirim. Çünkü çok garip rüyalar var hakikaten bizi şaşırtan. O samimiyeti kurabilmek lazım, güveni kurabilmek lazım. Bence rüyalardan gitmek, o saklamak istediğimiz, hatta görmeyi kabul etmediğimiz, kendimiz kendimizi sansürlediğimiz, bırakınız paylaşmayı. O bir ilk önce çiftler arası, yakınlar arası bir samimiyet, bir açıklık getirebilir. Çünkü o açıklıkla şey vermiş oluyorsunuz, sizin o savunmanızı, gardınızı indirmiş oluyorsunuz. O zaman o bir güven demektir. Onu yapabiliyorsanız güveniyorsunuz demektir. Yani güven çok önemli bence.
Kesinlikle. Her şekilde iletişimin kuvvetlendirilmesi yönünde tavsiyeniz.
Şeyin de önemi var. Erkek döverken kadını dayak yemeyeceğini de biliyor o rahatlıkta. Sıkıysa git senin boyunda birisine o şiddeti göster. Şiddete sığınıyor. Yani ben daha güçlüyüm, ben onu döverim, ben ondan dayak yemem şeyle hareket edebiliyor. Artık onun adı bencillik mi? İşte evet. Hayvanca diyelim.
Evet. Orada bir fiziksel güç o yönde gelişiyor, şekilleniyor olay diyorsunuz.
Bunu kullanabiliyor onun için. Bunu da hatırlatmak lazım erkeklere. Kolay tabii kadın dövmek.
Bazen mukayese eden de oluyor. Erkek şiddeti diyorsunuz ama kadın şiddeti de var. Kadın erkeği de dövüyor. Ama istatistiklere vurduğumuz zaman, hele de böyle haftalar, aylar ve yıllara, hiçbir zaman kıyas kabul etmez o çıkan tablo ve rakamlar.
Aydın, bir öğrencim lafı hiç hoşuma gitmiyor ama bir öğrencim, M ile biten şeyler hoşuma gitmiyor. Yani çocuğum, öğrencim, şuyum, buyum, devletim. Türkiye'de kadın katiller üzerine araştırma yapmıştı. İşte hapishaneleri dolaştı, konuşmalar yaptı. Orada da bir şiddet var. Bazen bıçak var, bazen genellikle bıçaktı veya tabanca. Çok kişi değil, bir 40-50 kişiyle konuşmuştu. Yine büyük rakam. Kadın ne yapacağını bir yıl öncesinden, 6 ay öncesinden kuruyor. O öfkeyi, o nefreti, o acıyı, o korkuyu, yakalanırsam ne olacak, nasıl yapabileceğim, yaşatıyor. Sonra da kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor. Arkadaşımın konuştuğu, tabii yapanlar da hapishanede yatıyorlar. Erkeğin ki çok daha anlık. Kafası bozuluyor.
O an.
Ne yaptığının farkında değil. O anda yapıyor.
Çok önemli bu dediğinizde.
Erkek, alkolün etkisi var. Erkek daha çok içiyor. Öyle nedense erkek daha çok içiyor. İçki bazı şeyleri indiriyor.
Tabii.
Mekanizmaların, onun da etkisi var.
Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yine haberleşmek dileğiyle.
Çok olursunuz. Kendinizi üzmeyin. Üzmeden düşünün mümkünse.
Tamam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin diyorum Gündüz Beyciğim.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
Evet, Devir Dergisi'nin Eylül, Ekim ve Kasım sayılarında sevgili Gündüz Vassaf'la yapmış olduğumuz söyleşi serimizin, bu 3 bölümlük söyleşi serimizin sonuna geldik. Önümüzdeki ay, Aralık ayında farklı bir konuyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dostlar.